kitaplardan.
Sevgili dinleyiciler, yeni bir programla sizlere konuk oluyoruz. Yüzyıllar boyunca yolumuzu aydınlatan, bizi biz yapan, erdemli bir millet ve toplum olarak yaşamımızda vazgeçilmez olan kadim kitaplarımız üzerine konuşacağımız bir programla bir araya geleceğiz sizlerle. Bu programda her bölümde bir kitap üzerinde durmaya, onu konuşmaya, özelliklerini sizlere sunmaya çalışacak, ayrıca tanıttığımız üzerinde durduğumuz kitaplardan çeşitli metinler, pasajlar, cümleler ve dizeler aktaracağız. Geçmişimizi belirleyen, tarih ve kültürümüzde iz bırakmış ve geleceğimizi de şekillendirmede bizlere kılavuzluk edecek olan bu eserleri tarih sırasına göre seçmeye çalıştık. Bu eserler ağırlıklı olarak Türkçe eserler olmakla birlikte başka dillerde kadim kültürümüzün ortak dillerinden biriyle, mesela Arapça veya Farsça yazılmış, öz kültürümüzün yetiştirdiği şahsiyetlerin kaleminden dökülmüş eserlerden de seçilecek zaman zaman. Her hafta bir kitapla sizlerle buluşup söyleşeceğiz. Böylece bu programlar kültür hazinelerimizin, manevi mirasımızın bir dökümü olacak. Bu kadim kitaplara dönüp yeniden bakmaya, onların gündeme gelmesine vesile olabilirsek, bunu yaparken de sıkmadan, bunaltmadan gönül ve zihinleri muhatap alırsak ve sizlerin hoş fakat dopdolu vakit yaşamanıza küçük de olsa katkımız olursa ne mutlu bize. Sevgili dinleyenler, günümüz aydınlık, ufkunuz açık olsun. Her bölümde kültürümüzün temel sütunlarından olan bir kitabımızı tanıttığımız programımızın bu ilk bölümünde Türkçenin en eski edebi ve fikri eseri olan Kutadgu Bilig'i tanıtmaya çalışacağım sizlere. İslami dönem Türkçe edebiyatının ilk büyük eseridir Kutadgu Bilig. Yusuf Has Hacip tarafından bugünkü Kırgızistan topraklarında yer alan Balasagun'da yazılmaya başlanmış, 1070 yılında Kaşgar'da tamamlanmıştır. Doğu Karahanlı hükümdarı Tavgaç Buğra Karahan, Ebu Ali Hasan bin Arslan'a sunulmuştur. Kutadgu Bilig, kutluluk yani saadet bilgisi demektir. Aruz vezni ile mesnevi formatında yazılan bu eserin vezni, 10. yüzyılda Firdevsi'nin Farsça yazdığı Şahname ile aynı vezindedir. 11 heceye karşılık gelen ve aslında Türkçe şiir geleneğine de yakın bir vezin olan Feulün Feulün Feulün Feul vezni ile yazılan bu eser 6645 beyitten oluşmaktadır. Kitapta mesnevi kalıbının yanı sıra 173 dörtlük de vardır. Bunlar geleneksel şiirimizdeki mani ile ortak İslam edebiyatındaki rubai ve dubeyti nazım biçimiyle örtüşmektedir. Eserin bilinen 3 nüshası vardır. İkisi Arapça alfabeyle, biri Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Uygur alfabesiyle yazılan nüshanın Arap alfabesiyle yazılmış bir nüshadan kopya edildiği belirtilmektedir. Uygur harfli nüsha Herat şehrinde yazıldığı için Herat nüshası olarak bilinmekte olup Avusturya Milli Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. Diğer iki nüshadan biri Fergana, biri de Mısır nüshasıdır. Kutadgu Bilig yalnızca Türk edebiyatı tarihi bakımından değil, aynı zamanda Türk sosyolojisi, kültür tarihi ve devlet felsefesi açısından da ele alınıp incelenmesi gereken önemli bir kaynaktır. Nitekim şimdiye kadar Kutadgu Bilig üzerinde dünya çapında edebi, dini, siyasi ve felsefi yönden çeşitli inceleme ve irdelemeler yapılmıştır. Türklerin Müslüman oluşunun daha taze olduğu zamanlardır ve dinin öğrenilmesi için bu tür eserlere ihtiyaç vardır. Özellikle devlet adamlarının bu tür eserlerden yararlanmaları son derece önemlidir. Yazar, bütün bu etkenleri göz önünde bulundurmuş olmalıdır bu eseri kaleme alırken. Kutadgubilik, Türk devlet ve toplum yapısıyla düşünce sistemini ortaya koyan metaforik ve alegorik bir eserdir. Esere ad olarak verilen Kutadgubilik sözü, eski Türkçe'de siyasi iktidara veya egemenliğe ulaştıran bilgi anlamında bir kavram olarak da açıklanmıştır. Eser, hükümdar, birinci vezir, ikinci vezir ve sufi gibi dört farklı tipin hayat ve faaliyetleri ile bunların sahip oldukları fikir ve görüşler üzerine kurulmuştur. Bunlardan hükümdar adaletin, birinci vezir iktidarın, ikinci vezir aklın, sufi kanaat ve akıbetli düşünüşün sembolüdür. Yusuf Has Hacip bu eserde kurgusal karakterleri konuşturmak yoluyla çeşitli konu ve meseleler hakkında felsefi ve sosyolojik düşünceler ortaya koymakta ve öğütler vermektedir. Bundan başka toplumu oluşturan çeşitli sınıf ve zümrelerin yapısını ve değerini, onlara karşı hükümdar tarafından izlenmesi gereken davranış ve tutumları belirler. Kutadgubilik, bu özellikleriyle bir ahlak kitabı ve tür olarak bir siyasetname sayılabilirse de, özellikle ilk örnekleri Arapça-Farsça olarak, zaman olarak da bu eserin zamanına yakın bir dönemde kaleme alınmış ünlü siyasetname ve ahlak kitaplarından kimi açılardan farklıdır. Bir kurgu üzerine oturması, hayali şahsiyetlerin konuşmalarının eserin ana omurgasını oluşturması gibi özellikleriyle özgün bir eserdir Kutadgubilik. Eser, Reşit Rahmeti Arat tarafından üç nüsha bilimsel bir şekilde karşılaştırılarak yayınlanmış, 1959 yılında da günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Daha sonra Mustafa Kaçal'in eserin metnini yeniden bilimsel yöntemlerle neşretmiştir. Son olarak da 2015 yılında Türk Dil Kurumu tarafından eserin bilinen 3 nüshasının ayrı ciltler halinde tıpkı basımı yapılmıştır. Bu hizmetlerinden dolayı emeğe geçen bilim adamlarını ve Türk Dil Kurumu'nu kutluyoruz. Kutadgubilik, dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder. Başta da belirttiğimiz gibi, hükümdar olan Kündoğdu, hukuku temsil eder. Vezir olan Aytoldu, iktidarı ve saadeti temsil eder. İkinci vezir ve danışman olan Ögdilmiş, aklı temsil eder. Sufi ve arif olan Otgurmuş ise akıbeti ve gönlü temsil eder. Bu eser belirttiğimiz gibi kurgusal bir eserdir ve eserde bu üç karakterin konuşmalarıyla şekillenen bir hikaye kurgulanmıştır. Hikayenin özeti şudur. Aytoldu devlet hizmetine girmek ister ve bir yakını vesilesiyle Has Hacip ile tanışır. Hacip kendisini hükümdarın huzuruna çıkarır. Hükümdar Kündoğdu, Aytoldu'yu beğenir, takdir eder ve kendine vezir olarak tayin eder. Belli bir zaman geçtikten sonra vezir ölür ve geride kalan tek oğlu Ögdilmiş hükümdarca himaye edilir. Artık onun eğitim ve yetiştirilmesi hükümdarın gözetimindedir. Akıllı ve bilgili olan Ögdilmiş, hükümdarın beğenisini kazanarak vezirlik makamına yükselir. Öktülmüş'ü çok seven ve onu kaybetme endişesi taşıyan hükümdar, ona yardımcı ve daha sonra da halef olabilecek akıllı ve bilgili bir kişi daha bulunsun ister. Bunun üzerine Öktülmüş arkadaşı Otgurmuş'u önerir. Hükümdar onu hizmetine almayı isterken, Otgurmuş insanlardan uzak, zahitçe bir hayat sürmektedir ve bu yaşantısını değiştirmeye yanaşmaz. Vezir Öktülmüş de bir süre sonra arkadaşı gibi devlet hizmetinden çekilip kendini tamamen ibadete vermek isterse de arkadaşı buna karşı çıkar ve herkesin yerinde kalmasını ve topluma en iyi hizmeti bu şekilde verebileceklerini söyler. Bir süre sonra Otgurmuş ölür ve geride müridi Kumaru'yu bırakır. Hükümdar akıllı ve basiretli vezir ve danışmanlarının ve Otgurmuş'un öğütleri sayesinde iyi ve adil kanunlar ortaya koyarak ülkeyi yaşanılacak ideal bir ülke haline getirir ve böylece refaha kavuşan halk mutlu yaşar. Yusuf Has Hacip güçlü bir şair sayılmazsa da sağlam düşünceleri olan bir bilge olarak nitelenebilir. Gerek dil, gerek tarih, sosyoloji ve düşünce tarihi bakımından kıymetli bir belge olan Kutadgubilik, dönemin hükümdarlarına yararlı bilgiler vermek, onları doğruya, iyiye ve adalete yöneltmek maksadıyla yazılmış olmalıdır. Kutadgubilik bir siyaset ve ahlak kitabı olarak ele aldığı konularda sistematik bir düşünüş sergilemiştir. Eser tevhidle, yani Allah'ın birliğini terennüm ederek başlar. Allah'ı tenzih ve tesbih ederek girer söze. Daha sonra Hazreti Peygamber'e salat ve selam görevini yerine getirip onu övüp yücelttikten sonra asıl kitabın konusuna girer. Ve biraz önce özetini aktardığımız konuları sırasıyla ahlaki öğütlerle süsleyerek anlatır. Şimdi de sizlere Karahanlı Hakani Türkçesiyle yazılmış Kutadgubilik'ten Türkiye Türkçesine aktarılmış bazı bölümler sunalım. Önce yazarın, şairin Türkçe'ye bakışını ve sevgisini ortaya koyan dizelerle başlayalım. Bu Türkçe sözü yaban geyiği gibi gördüm. Onu yavaşça tuttum. Kandırarak kendime çektim, okşadım, ısındırdım, bana çabuk alıştı. Yine de ara sıra ürküyor, korkuyor. Ele geçirince bu söz geyiğinin peşinden koştum. Onun miski güzel kokular saçmaya başladı. Eserin başlangıç bölümü tevhid, Allah'ı birleme hakkındadır ve şöyle başlar. Allah adıyla söze başladım, yaratan, yetiştiren ve göçüren Rabbimin adıyla. Çok hamd ile binlerce sena olsun, kadir ve bir olan Tanrı'ya. Ona fanilik yoktur. Kara yer, yeşil gök, güneş, ay ile gece ve gündüzü, zaman ile zaman ehlini ve bütün yaratılmışları O yarattı. İstedi ve bu bütün olmuşları yarattı. Bir kez ol dedi, diledikleri hep oldu. Bütün yaratılmışlar ona muhtaçtırlar. O ihtiyacı olmayan bir Allah'tır. Onun eşi yoktur. Ey kuvvetli, kudretli, ebedi ve eksiksiz Allah, senden başkasına bu at yaraşmaz. Ululuk sana, büyüklük sana mahsustur. Sana eş, benzer ve denk yoktur. Bahar hakkında da şöyle söyler. Kara toprak miskle doldu, kafuru andıran kar eriyip gitti. Dünya güzelliğini düzenleyip süslemek ister. Kurumuş ağaçlar yeşiller giydi. Mor, al, sarı, yeşil ve kızıl renklerle bezendi her yer. Kara toprak yüzüne yeşil ipek bağladı. Sanki Hıtay kervanı yerlere Çin ipekleri yaydı. Binlerce çiçekler gülüp açıldı. Dünya misk ve kafur kokularıyla doldu. Seher yeli karanfil kokularıyla esti. Dünya baştan başa misk ve amber koktu. Bir bölümde de hükümdar adalet hakkında vezirle şöyle konuşmaktadır. İşte bak, ben doğruluk ve kanunum. Kanunun özelliği şunlardır, dikkat et. Benim üzerimde oturduğum şu kürsü üç ayaklıdır. Bak ey gönlümü doyuran. Bütün üç ayaklılar eğilmez, üçü de düz durdukça devrilmez olur. Bütün üç ayaklılar doğru ve düz durur. Dört ayaklı olsa biri eğri olabilir. Ben işleri doğrulukla yürütürüm, insanları bey ve kul diye ayırmam. Ben işleri bıçak gibi kesip biçerim, davası olan kişiyi bekletmem. İster oğlum, ister yakınım, akrabam olsun, ister yolcu, geçici ve misafir olsun. Kanun nazarında benim için ikisi birdir. Hüküm verirken onlar beni başka türlü bulmazlar. Bu beyliğin temeli doğruluktur. Beyler doğru olurlarsa halk huzura kavuşur. Kitapta yer alan dörtlüklerden de birkaç örnek verelim. Gönül kimi severse gözünün önünde hep onu görür. Göz nereye baksa orada onun hayali uçuşur. Gönülde arzu dilek ne ise insan ağız açınca hep ondan söz eder. Bu dünya işi oyundur oyun, oyuna katılma. Neyine gerek bu oyun? Tanrının varlığına uy. Kendi kulluğunu bil. Böyle yapmazsan boynunun gitmesini hazırlan. Dili yalancı kimsenin yapıp ettiği cefadır. Cefa kimdeyse o canavardır. Yalancıdan vefa bekleme. Bu bir sözdür ki sınanmıştır nice yıllardan beri. Dünyada çaresi olmayan ne var ki? Ne hile var ki çaresi bulunmasın? Her şey için bir yol, bir usul, bir çare vardır. Yalnız ölüme çare yok, ölüm çaresizdir. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle Türkçenin en eski kitaplarından biri olan Kutadgu Bilgi konuştuk ve bu vesileyle Türkçenin miladi 11. yüzyıldan itibaren güçlü eserler vermeye başlayan zengin bir dil olduğunu hep birlikte hatırlamış olduk. Umarım vaktinizi yararlı bir bahaneyle almışızdır. Yeni bir kitapta buluşup söyleşmek dileğiyle gelecek bölüme kadar mutlu ve esen kalın.
Eski kitaplardan.